Birinci meşrutiyet. Soru 1. Meşrutiyet fikri nasıl doğdu? 1876 Anayasası, sistemli bir düşünce akımının sonucu olarak ve geniş halk kitlelerinin isteğiyle ortaya çıkmamıştı. II. Mahmut döneminden itibaren başlayan Tanzimat ortamında yetişen Mithat Paşa, Namık Kemal gibi bir grup insanın yapılan ıslahatları yeterli görmemeleri ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kurtuluşu için meşruti idarenin getirilmesi yönündeki çabalarıyla 1876 Anayasası ilan edilmiştir. Meşrutiyetin doğuşundaki en önemli etken, Avrupa'da öğrenim görmüş ve oradaki anayasal hareketleri inceleyen ve imparatorluğun geleceğini parlamenter sistemde gören genç Osmanlılar hareketinin çabalarıdır. Ancak meşrutiyeti hazırlayan başka faktörler de vardır. 1831'den itibaren gazetelerin çıkmasıyla birçok fikir tartışılmaya ve aydın kesim arasında yayılmaya başlamıştı. II. Mahmut döneminde başlayan yeniden yapılanmanın bir sonucu olarak kurulan yeni müesseselerde meşrutiyetin oluşmasına tesir etmiştir. Örneğin Tanzimat devrinde gayrimüslimlerin de katılımıyla oluşturulan taşra meclisleri meşrutiyet dönemi için bir hazırlık safhasını oluşturmuştur. Meşrutiyetin ilanı Osmanlı ülkesinin her tarafında duyurulmuştu. Bu durumdan memnun olanlar kadar olmayanlar da vardı. Meşrutiyetin ilanına karşı çıkarak aleyhte risaleler yazanlar da olmuştur. O dönemde halk kitleleri parlamenter sistemi kavrayabilecek bir düşünce olgunluğuna erişmediği için ilk anayasa ve ilk meclise sahip çıkmamıştır. Soru 2. Abdülaziz nasıl tahttan indirildi? 1875'te dış borçların ödenememesiyle Osmanlı İmparatorluğu mali açıdan iflas etmişti. Balkanlarda Osmanlı aleyhtarı hareketler artmaktaydı. Bütün bunlar Abdülaziz'in hükümdarlığını sarsmaktaydı. Mithat ve Hüseyin Avni Paşalar, Abdülaziz'i kendileri ve devlet için tehlikeli görüyorlardı. Ve onu tahttan indirmek için faaliyete geçmişlerdi. İstanbul medreselerindeki talebeler kışkırtılarak 10 Mayıs 1876'da dersleri boykot edip gösteriler yapmaları sağlandı. Üst düzey ulema da bunlara katılmıştı. Göstericiler Şeyhülislam'la Sadrazam'ın nazini istemekteydiler. Bu durum karşısında Abdülaziz, Sadrazam'la Mütercim Rüştü Paşa'yı, Seraskerli'ye Hüseyin Avni Paşa'yı, Şeyhülislam'la da Hasan Hayrullah Efendi'yi atadı. Mithat Paşa'yı da Meclis-i Vükela üyeliğine tayin etti. Bu tayinler üzerine talebenin gösterisi son buldu. Abdülaziz olayların yatıştığını zannediyordu. Ancak yönetime yeni gelen bu grup onu tahttan indirmek için faaliyetlerini sürdürüyordu. Fetva emini Halil Efendi'den padişahın halli için fetva alındıktan sonra 30 Mayıs'ta Abdülaziz askeri bir hareketle tahttan indirilerek Topkapı Sarayı'na getirildi. Tahta veliaht 5. Murat çıkarıldı. Tahttan indirilen Abdülaziz kendi isteğiyle nakledildiği Feriye Sarayı'nda 1 Haziran günü bilek damarları kesilmiş olarak ölü bulundu. Onun ölümünün intihar mı yoksa bir tertip sonucu mu olduğu hala tartışılan bir konudur. Soru 3. Şehzade Abdülhamit tahta çıkarken ne pazarlık yaptı? 5. Murat sağlık durumunun elverişsiz olması sebebiyle tahttan indirilerek yerine veliaht Şehzade Abdülhamit geçirildi. 2. Abdülhamit tahta geçerken yeni Osmanlılar özellikle Şurayı Devlet Reisi Mithat Paşa onunla pazarlık yapmış ve meşrutiyeti ilan edeceği sözü alınmıştı. Soru 4. Kanuni esası nasıl hazırlandı? Mithat Paşa, anayasal bir düzene geçildiği takdirde Avrupalı devletlerin müdahalelerinden kurtulacaklarına inanıyordu. Bir anayasa taslağı da hazırlamıştı. Ancak 2. Abdülhamit, onun hazırladığı Kanuni Cedid isimli taslak yerine Fransız anayasasını çevirtip danışmanlarına ve nazırlara inceleterek yeni bir anayasa taslağı oluşturttu. Fransız anayasasından geniş ölçüde istifade edilmekle birlikte kanuni esası Fransız anayasasının tam bir çevirisi değildi. Osmanlı sistemine uygun bazı değişiklikler yapılmıştı. Anayasayı hazırlamakla görevli Said Paşa'nın başkanlığındaki 28 kişilik cemiyeti mahsusatının hazırladığı metin Mithat Paşa'nın başkanlığındaki Meclis-i Vükela'da da kesin şeklini aldıktan sonra 2. Abdülhamit'in Hadd-i Hümayuni ile kabul edildi. 2. Abdülhamit, komisyonun hazırladığı anayasanın her maddesi üzerinde bizzat uğraşıp ekleme ve çıkarmalar yapmıştı. Anayasanın hazırlanması sırasında en çok padişaha polis tahkikatına dayanarak herhangi birisini sürgüne gönderme etkisini veren 113. madde tartışılmıştı. Nitekim bir süre sonra 2. Abdülhamit bu maddeye dayanarak Mithat Paşa'yı sürgüne gönderdi. Soru 5. İlk Türk Anayasası'nın özellikleri nelerdir? Halkın temsilcilerinden oluşan bir meclisin ürünü olmayan kanuni esası, padişahın iradesinden kaynaklandığı için ferman anayasası olarak değerlendirilmektedir. Mesuti idare öngörülmekle beraber, padişahın yetki ve iradesi anayasa hükmüne haline gelmişti. Hukuken sorumsuz olan padişah, sistemin yürütülmesine tek yetkili olan kişiydi. Sadrazam, Şeyhülislam ve nazırlar padişah tarafından seçilir ve ona karşı sorumlu olurlardı. Meclisin fesli de dahil padişahın yetki alanı oldukça genişti. 1876 Anayasası'nın içerdiği sistemde gerçek egemen güç halk ve onun temsilcisi meclis değil padişahtı. Yasama ve yürütme faaliyetleri padişahın arzusu doğrultusunda olabilmekteydi. Padişahın üstünlüğü anayasanın en öne gelen özelliğidir. Sunakili 1876 Anayasası'nın başarılı bir anayasa düzeninin kurulmasına olanak tanıyacak bazı temel görüşler, kavramlar, kurumlar, yaptırımlar ve ulusal bütünleşmeyi çağdaş öğeler üzerinde sağlayacak bir içerikten yoksun olduğunu belirtir. Bir güvence mekanizması altına alınmamasına rağmen kanuni esası ile kişiye eğitim özgürlüğü, mal güvencesi, kişi dokunulmazlığı, kanunlar önünde eşitlik, işkence yasağı gibi klasik haklar verilmişti. 1924 Anayasası Komisyon Sözcüsü Celal Nuri Bey, 1876 Anayasası'nı 1876 Anayasası Hukuki Milliye'yi değil, Hukuki Şahane'yi temsil ediyordu ve öyle bir kanundu ki hakikat halde bir kanun esası mahiyetinde bile değildi. Çünkü verilen bütün hakların diğer bazı maddelerle geriye alınabilmek imkanı hasıl oluyordu sözleriyle değerlendirmiştir. Gerçek bir anayasal düzen olmamasına karşılık 1. Meşrutiyet Osmanlı İmparatorluğu'na anayasa düşüncesinin somutlaşması, yasama ve temsili meclis sistemlerinin oluşması, bazı hakların anayasada yer alması gibi açılardan demokrasi kültürümüzün oluşmasına katkılarda bulunmuştur. Soru 6. Meşrutiyet nasıl ilan edildi? Kanuni esası son şeklini alıp padişah tarafından onay durumunu görüşmek üzere İstanbul'da toplanmış olan Tarsane Konferansı'nın ilk oturumunda 101 pare top atışıyla batılı delegelere ilan edildi. 23 Aralık 1876'da kanuni esasının yürürlüğe girmesiyle 1. Meşrutiyet devri başlamıştı. Ancak batılı müdahaleleri önlemek amacıyla yapılan bu girişim karşı tarafta Osmanlı lehine bir havanın doğmasını sağlamadı. Anayasanın ilanı Avrupalıların isteklerine karşı bir kalkan olarak düşünülmüştü. Ancak Avrupalı devletlerin amacı Osmanlı İmparatorluğu'na daha fazla hürriyet ve demokrasinin olması değil, kendi çıkarlarını koruyup geliştirmekti. Nitekim konferansın başkanı Saffet Paşa, meşrutiyetin ilanını delegelere kısa bir konuşmayla bildirirken, halka yeni haklar verildiğini, bu yüzden toplantının bir manasının kalmadığını belirttiğinde Rus elçisi buz gibi bir cevap vererek gündeme geçilmesini söylemişti. Osmanlı devlet adamları Avrupalı devletlerin temsilcilerini bu ataklarıyla psikolojik olarak sarsarak onların isteklerine karşı direnmek için anayasayı kullanmayı düşünmüşlerdi. Onların her istekleri karşısında anayasa gösterilmiş, bu da toplantının bir çözüme ulaşmasını engellemiştir. Bir ay süren toplantı bir çözüm bulunamadan 20 Ocak 1877'de dağıldı. Meşrutiyetin ilanı 1877-78 Osmanlı-Rus harbine giden süreci engelleyememişti. Soru 7. İlk Türk parlamentosu nasıl açıldı? 2. Abdülhamit, anayasal düzenin hazırlayıcısı Mithat Paşa'yı sadrazamlıktan alıp sürgüne göndermiş olmasına rağmen meşruti idareden vazgeçmemişti. Anayasa gereğince 3 ay içinde seçimler yapılmış ve 19 Mart 1877'de Dolmabahçe Sarayı'nda padişahın Sait Paşa tarafından okunan açılış nutku ile çalışmaya başlamıştı. Meclis çalışmalarını Ayasofya'nın karşısındaki Darülfünun'da sürdürdü. 141 üyeden oluşan Türk tarihinin ilk parlamentosu, 115'i mebus, 26'sı ise ayan üyesinden meydana geliyordu. 115 mebusun 46'sı gayrimüslimdi. İlk Osmanlı meclisinde Türklerin dışındaki diğer milletlerden temsilcilerin oranı, Avusturya parlamentosu ve Çarlık Rusyası dumasına göre daha yüksekti. İlk mecliste başka ülkelerdeki kadar etkin bir şekilde olmasa da bir milliyetler çatışması yaşanmıştı. Rumeli'den gelen bazı gayrimüslim mebuslar taşra meclislerinde Müslüman ve gayrimüslimlerin eşit oranda temsil edilmesine karşı çıkarak nüfus oranına göre temsil ilkesinin getirilmesini istediler. Resmi dil Türkçe olmasına rağmen Ermeni ve Rumlar kendi dillerinin de resmi dil olarak kullanılması için uğraşarak kendi milletlerinin sorunlarını her şeyin üzerinde çıkarmaya çalıştılar. Mebus olmak için Türkçe bilmek zorunluydu. Bu şartın değişmesi için Özellikle Arabistan'dan gelen mebusa teklifte bulundular. Bu talebe karşı Ahmet Refik Paşa, gelecek seçime 4 yıl var, akılları varsa bu süre içinde Türkçe öğrensinler cevabını vermişti. İlk meclis 4 aylık bir çalışmanın ardından 28 Haziran 1877'de dağıldı. Anayasa gereği 1877'nin sonlarında yeni bir seçim yapıldı. Ve ikinci meclis 13 Aralık 1877'de göreve başladı. Bu dönemki meclis 56'sı Müslüman, 40'ı gayrimüslim, 96 mebus ve 38 ayandan oluşuyordu. Soru 8. Birinci Meşrutiyet'in meclis sistemi nasıldı? Birinci Meşrutiyet dönemindeki parlamento iki bölümden oluşuyordu. Heyet-i Mebusan 130 üyeden oluşuyordu ve bunlar seçimle geliyorlardı. Her 50 bin erkek için bir mebus seçiliyordu. 80 mebus Müslüman, 50 mebus ise gayrimüslimlerden olacaktı. Heyet-i Ayan ise 21 Müslüman, 5 gayrimüslimden oluşuyordu ve padişah tarafından atanıyordu. Her iki meclis, meclis-i umumiyi meydana getiriyordu. Heyet-i Ayan'a bir kez seçilen kişi, hayata boyunca meclis üyeliğine devam ediyordu. Kendi görev alanları ile ilgili sınırlı olarak kanun önerebilme yetkileri vardı. Esas vazifeleri, Heyet-i Mebusan'ın kabul ettiği kanun metinlerini, padişahın haklarına, dine, kanuni esasinin hükümlerine, devlet ve vatanın menfaatlerine uygunluk durumuna göre incelemekti. Heyet-i Ayan'ın kabul etmediği bir metin kanunlaşmazdı. Ne Heyet-i Ayan'ın ne de Heyet-i Mebusan'ın hükümet üzerinde siyasal denetim yetkisi yoktu. Heyet-i Mebusan, bir vekili cezai sorumluluk altına sokmak için Divan-ı Ali'ye gönderebilirdi. Ancak bunda da padişahın onayının alınması gerekiyordu. Meclis-i Vükela padişah tarafından seçilirdi ve ona karşı sorumluydu. Heyet-i Mebusan üyeleri kanuni esasiye değil padişaha bağlılık yemin ederek göreve başlarlardı. Meclis başkanı meclisin gösterdiği adaylar arasından padişah tarafından seçilirdi. Heyet-i Ayan kabul etse dahi padişahın onaylamadığı bir metin kanunlaşmazdı. Padişahın 6 ay içerisinde seçime gitmek şartıyla meclisi dağıtma etkisi vardı. Soru 9. İlk Türk parlamentosu niçin kapatıldı? 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın sonlarında Rus ordusunun ilerleyişi karşısında ne yapılacağını tartışmak üzere Yıldız'da padişahın da katıldığı fevkalade bir meclis toplandı. Bu toplantıda devletin içinde bulunduğu buhrana çare olabilecek herhangi bir karar alınamadığı gibi bazı üyelerin yenilginin sorumluluğunu 2. Abdülhamit'e yıkmaları yüzünden meclis kapatıldı. Rusların barış teklifleri görüşülürken toplantıya katılan astarcılar Ket Hüdası Ahmet Efendi ayağa kalkarak olanlardan meclisin değil padişahın sorumlu ve suçlu olduğunu belirtmesi üzerine padişah bizzat cevap verdi. Daha sonra sözü bıraktığı Hazine-i Hassan Nazırı Said Paşa savaşa nasıl girildiğini anlattı. Ancak astarcılar Ket Hüdası Ahmet Efendi'nin padişahı suçlamayı sürdürmesi üzerine 2. Abdülhamit ben artık Sultan Mahmut'un izinden gitmeye mecbur olacağım diyerek toplantıdan ayrıldı. Ardından da anayasadaki yetkisine dayanarak 13 Şubat 1878'de Meclis-i Mebusan'ı süresiz olarak tatil etti. Meclis tatil edilmiş ancak kanuni esası resmen yürürlükten kaldırılmamıştır. Kanuni esası her yıl çıkan devlet sannamesinin başında zikredilmiştir. Çıkarılan kanunlarda Meclis-i Mebusan tekrar toplandığı zaman onaylanmak üzere muvaffakaten çıkarılmıştır. Hatta meclis fiilen dağıtılmadığı gibi daha sonraki tarihlerde Ayan Meclisi'ne atamalar bile yapılmıştır. Örneğin 1879'da padişahın başhakimi Mavroyani Efendi ile Konstantin Efendi meclisi ayağına tayin edilmişlerdi. Soru 10. Meşrutiyet neden yaşamadı? Meclisin resmen kapatılmasa da aynı manaya gelecek şekilde süresiz tatil edilmesi yeni filizlenmeye başlayan parlamento rejimi açısından önemli bir yaraydı. Bu kapatma hadisesini bir kısım yazarlar 2. Abdülhamit'in despot yönetimini oluşturmak için gerçekleştirdiğini belirtirler. Bir kısım tarihçiler ise meclisin buhrana sebep olduğunu ve Müslüman olmayan mebusların kendi milletlerinin menfaatleri için imparatorluğun aleyhine çalıştıklarını, tek bir milletten oluşmayan devletlerde meclisin faydadan çok zarar getireceğini, bu yüzden kapatıldığını ifade ederler. İlber Ortaylı bu fikre karşı çıkmaktadır. Ona göre ilk Osmanlı Meclisi azınlıkların geniş şekilde temsil edildiği ancak milliyetçilik sorununun en az görüldüğü bir parlamentoydu. Ortaylı, parlamentonun milliyetçiliği körüklediği bir durumun 1866'dan sonraki Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nda söz konusu olduğunu, 2. Abdülhamit'in buradaki gelişmeleri dikkate almış olabileceğini düşünmektedir. birinci meşrutiyetin ilanını ikinci Abdülhamit taraftar olduğundan değil, emri vaki karşısında kaldığından kabul etmişti. Osmanlı devlet adamları ve padişah zihinleri itibarıyla bu durumu hazmedebilecek durumda değildi. Engin Akarlı, meclisin kapatılmasının gerçek sebebinin Osmanlı devlet adamlarının halkın siyasete karışmalarından duydukları rahatsızlık olduğunu söyler. Akarlı, ilk Osmanlı parlamentosunun ömrünün kısalığını bir padişahın eğilimine bağlanmak gerektiğini, sorunun sebebinin 2. Mahmut döneminde yeniden canlandırılan devleti toplumun üstünde ve dışında bir yönetim yönlendirme mekanizması olarak görmede yattığını belirtmektedir. İlk Türk anayasası olan Kanuni Esasi, özgürlükler yönünden cılız olmasına rağmen aydınlar tarafından özgürlüğün sembolü olarak görülmüş ve tekrar yürürlüğe sokulması için yıllarca uğraşılmıştır. 1908'de Makedonya'daki Türk subayların Kanuni Esasi'nin yürürlüğe konulması için faaliyete geçmeleri üzerine 2. Abdülhamit anayasayı tekrar yürürlüğe koydu. 2. Meşrutiyet döneminde üzerinde çeşitli defalar düzeltmeler yapılarak Kanuni Esasi kullanıldı. İlk Türk Anayasası daha sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli mücadele döneminde değişiklikler ve düzeltmeler yapılarak uygulandı. 1924 Anayasası'nın kabulüyle tamamen yürürlükten kaldırıldı.